Bir Aile Meselesi'nden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Rabia, sana da merhaba. Rabia diye bir izleyici bana da merhaba der misin demişti.
Rabia, sana da merhaba der misin?
Evet demişti. Sana da merhaba Rabia. Uzun zaman oldu, biraz ara vermiş olduk. Sağlık problemleri nedeniyle çok şükür iyiyim. O yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dönüm noktalarını konuşacağız. Hayatımızdaki dönüm noktalarını, neler bizi nasıl etkiledi, bu dönüm noktaları olumlu da etkilemiş olabilir hayatımızın gidişini, olumsuz da etkilemiş olabilir, bir başka bir yöne çevirmiş olabilir. Bu etkilere geçmişe biraz bu kişiler, durumlar, bizi etkileyen kişiler, durumlar açısından bir bakacağız. Düşündün mü hayatındaki dönüm noktalarını?
Düşündüm ama önce bir teşekkür etmek lazım hayata. Yeniden kaldığımız yerden senin sağlığın yerindeyken devam etmek çok kıymetli. Bir söz var, kime ait bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, bir sağlık probleminiz olana kadar pek çok probleminiz vardır. Bir sağlık probleminiz varsa artık tek bir probleminiz vardır. Bizim için de 3-5 hafta öyleydi. Ama çok şükür kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Bu bizim için bir dönüm noktasıydı mesela.
Tabii onu diyecektim. Bu da bir dönüm noktası ama bunu nasıl etkilediğini, ne olduğunu biraz bu. Biraz şoktayız hala bence. Tabii. Bundan biraz çıktıktan sonra anlam vermeye başlayacağız. Ne yaşadık, nasıl etkilendik, etkilerini sonra göreceğiz.
Tabii. Ama bu dönüm noktalarını konuşalım mı, nasıl konuşalım derken ben şunu fark ettim. Sen tık tık tık tık sayıyorsun. Bende böyle bir şey yok.
Ben düşünmüştüm ama.
Evet. Ben ama hep şey gibi yaşamışım Zeynep. Böyle kopuk korungan bir modda yani. Hani pek çok olay var aslında dönüm noktası niteliğinde. Ama ben hani böyle son zamanlarda oturup düşünmeden onların dönüm noktası olduğunun farkında bile değilmişim aslında. Sen söyleyince fark ettim. Sen ne evet. kadar zamandır düşünüyorsun bunu?
Ben bu süreçte, tedavi sürecinde düşünmek için çok fırsatım oldu zihnim yerindeyken.
Yalnız hocam 6 ay hastanede kalmışsın gibi. Yattın hastanede.
Olsun ama bu kadar ağır, yoğun tempo içerisinde kaç gün oldu? Bir 15 gündür yatıyorum yani. Bu çok fazlaca. Hem okuma hem düşünme.
Zeynep, şeyi özleriz ama. Hastanedeki manzarayı.
O bir dönüm noktasıydı bence zaten. Evet.
Öyle mi?
Evet.
Nasıl?
Evet. Yani zor durumda, hani stresli bir durumda, biz Ankaralıyız. Ankara'da olmuştum ameliyatı. Bir sonbahar görüntüsü vardı hastanenin penceresinden. Serdar'la koltukları oraya çekip bana sabah kahvaltısı niyetine verdikleri açık sallama çayı müzik eşliğinde manzara seyrederek değil mi? İçtik. Bu çok.
Çok da özlemiştik Ankara'yı.
Evet.
Hep şeyde, sonbaharda Ankara'yı görelim, sonbaharda Ankara'yı görelim. Hep eksik dileme. Eksik dilek dileme
Ekim,
diyorlardı.
Ekim Kasım'da Ankara çok güzel oluyor diye.
Dileği şöyle denemek lazımmış. Ankara'da sonbaharı sağlık içinde görelim inşallah falan. Ya Ankara'da Hüseyin kardeşime de teşekkür edeyim. Ameliyat olmaya gittiğimizde Atatürk Bulvarı'nda hastane hazırlıkları için alışveriş yaparken Hüseyin geldi yanıma, orada tanıştık. Ankara'da polis memuruymuş. O kadar samimiyetle, hocam bir şeye ihtiyacınız var mı? Sizi takip ediyorum, sağlık probleminizi duydum, evimiz burada. Bir şeye ihtiyaç duyarsanız ne olur bize haber verin diye. O kadar şey desem ki, ya Hüseyin kalacak yerimiz yok. Hemen hazır yani. Aslında. Hadi hocam bize gidelim demeye. Evet. Yani. Çok evet. hoşuma gitti. Böyle evet. bulvarda otururken merdivende geldi yanıma, Serdar hocam merhaba diye.
Evet.
Çok kıymetli. Şu yaptığımız işin birilerine ulaşıyor olması, birileriyle dostluk kurabilmemize imkan veriyor olması beni gerçekten çok duygulandırıyor yani.
Evet. O dualar, hani iyi dilekler, evet. hepsini sevgiyle hissettik yani. Evet. Çok da destek oldu aslında, güç verdi. Çok minnettarım ben de, çok teşekkürler.
Çok sarıp sarmalandığımızı
evet,
hissettik gerçekten.
Evet, evet.
Hadi bakalım. Senin için benim hayatımdaki ilk dönüm noktasıdır diyeceğim bir yer var mı Zeynep?
Yani tabii ondan önceleri de falan olmuş olabilir ama aklımda ilkokul öğretmeni mezun olurken bir günlük yazmıştı. Herkesin günlüğüne bir sayfada metin yazmıştı. Güzel Kara Zeynep'im diye başlamıştı. Ve böyle hani benimle ilgili olumlu şeyler ve iyi dilekler. aile üyeleri dışında bir başkası için de kıymetli olunabileceğini ve aslında değerli biri olduğum ve sevilebilir olduğum, hani anne baba zaten aile üyeleri sever bir çocuk algısıyla, onun dışındakilerde de bu kabulü, sevgiyi, değerliliği hissettiğim o an hatırlıyorum yani. O benim için, şimdi anlam yüklüyorum tabii ki bu kadar da, bir diğeri tarafından önemsenmek, değerli görünmek, kıymet görmek benim kendime ilişkin algımda bence bir dönüm noktasıydı. Çok kıymetliydi. Sonra uzun yıllarda zaten o sayfayı ne zaman okusam gözlerim dolu dolu okudum. Bir diğerinin kıymet vermesi anı. Bu an benim için somut.
Dönüm noktaları niye önemli bizim hayatımızda?
Dönüm noktası derken aslında hani kastedilen şey bizi etkileyen, hayata bakışımızı, kendimize bakışımızı değiştiren durumlar. Olayın büyüklüğü değil aslında. Bizim ondan etkilenme biçimimiz ve derecemiz. Yani çok büyük bir olay belki bizim için hayatımızda dönüm noktası diye tanımlayacağımız bir şey olmayabilir. Çok da öznel ve kişisel bir değerlendirme. Bir başkası için böyle bir bütün sınıfa yazdı öğretmen. O bir sayfalık metin çoğu insan için bir dönüm noktası tabii ki olmadı yani.
Ne olmadı? Bu biraz akılla böyle şeylere kıymet vermekle, önem vermekle de ilişkili mi Zeynep?
Yani bence
bunu bir dönüm noktası haline getirmek,
evet. Bir şey üzerinde düşünmek, hissetmek ve etkilenmek herkesin yapabildiği bir şey değil. Ama bu da aslında hayatı yaşamak anlamına geliyor. İnsan gibi tam doya doya yaşamak anlamına geliyor. Evet. Bir de hassasiyet olabilir kişisel olarak. Daha hassas çocuklar böyle şeyleri daha çabuk fark edip, alıp, kabul edip hissedebiliyorlar.
Ben uzun zaman, Zeynep bunu sen dönüm noktalarını konuşalım dediğin anda da fark ettim, kopuk, korungan, kök salmayan, yerleşmeyen bir şekilde yaşamışım. Bu sanıyorum benim kaygılı kişiliğimle de ilişkili. Bir türlü şey hissetmiyorum kendimi, güvende ve orada hissetmiyorum. 40'lara kadar bu böyle uzunca sürdü. O yüzden başıma gelen olaylarının ne kadarının benim için bir dönüm noktası olabildiğini çok sonradan fark ettim. Sonradan yorumlayınca, çünkü orada farkındalığın da düşük oluyor. Yalnızca böyle bir tedirgin bir şekilde bir sonraki anda kendini güvende hissetmek istiyorsun. O anda yerleşmiyorsun oraya. Ne hissediyorum, ne yaşıyorum, neye ihtiyacım var çok fark etmiyorsun. Bunu da özellikle anlatıyorum ki hali hazırda öyle yaşayanlar varsa bunu görsünler, bir dakika deyip oraya kök salmaya çalışsınlar diye anlatıyorum. Sanıyorum benim için en kritik noktalardan, kavşaklardan biri ben lisedeyken babamın ciddi bir sağlık problemi yaşamaya başlamasıydı. Önce kanser tanısı kondu, sonra kalp krizi geçirdi ve ben o anda hayatımın bir anda bambaşka bir hale dönebileceğini hissettim. Zaten kaygılı bir çocuktum. Bu beni daha tedirgin ve huzursuz ve yalnız bir hale getirdi. Yani kendime korunaklı bir alan yaratmaya çalıştım. O da aslında benim üniversiteye girme motivasyonumu artırdı. O zamana kadar o kadar yüksek değildi. Kendime bir hayat kurmam gerekiyor diye.
Nasıl etkilendin sonra? Ve vefatıyla? Sen ve hayatın?
Yalnızlığım derinleşti babamın kaybıyla birlikte. Uzun zaman zaten idrak etmekte de güçlük çektiğim şeyi hatırlıyorum. Babamın kaybından 6 ay sonra falan böyle telefon ediyorduk. İşte o zaman kartlı telefonlar vardı. Babamı telefona istediğimi hatırlıyorum. Bu sanıyorum zihnin onu kabul edememesiyle, idrak edememesiyle ilişkili. Sonra aile yapımız değişti. Babam merkezdeydi, annem merkeze geçti ama babamın yokluğu hep hissedildi. Ve bu beni sanıyorum o aile döngüsünden biraz daha uzaklaştırdı. Daha yalnız bir çocuk haline geldim ama kendime hep yerine koyabileceğim başka alanlar buldum. Ondan sonra işte o radyoculuk, televizyonculuk maceram başladı. Sanıyorum ikinci dönüm noktası ya da dönüm noktalarından biri, sıralama yapmam doğru olmaz, Bülent Çaptı ile tanışmak oldu. Onun odasına girmek. Çünkü onun odasına girdiğimde başka türlü çalışan zihinler, başka türlü kafalar, yaratıcılık, üretim, çalışma, disiplin gibi alanlar gördüm. Sende ne var?
Ben de şimdi sen söylerken tabii hocalarım benim de etkili. Ortak bir şey fark ettim de Serdar Hoca, Süleyman Hoca, Yıldız Hoca, onlar da hep bana daha özel olduğumu, işte akademik anlamda başarılı olduğumu, çok sağduyulu biri olduğumu, güvenilir biri olduğumu, hani durumlar içerisinde kaybolmadan temkinli ilerleyen, dolayısıyla aklına güvenilecek biri olduğu mesajını verdiler.
Böyle açıkça geri bildirim verdiler mi sana böyle? Yoksa sana hissettirdiler mi?
Süleyman Hoca özellikle verdi.
Ne söyledi?
Evet, çok sağduyuna çok güvenirim. Hep benim odama gelirdi de sağ olsun. Herkese de gider, temas ederdi ama sağduyulu bir görüş için hep başvururdu da. Hani hem davranışsal olarak hem sağduyuma güvendiğini. İlk yıllarda değil ama emekliliğime yakın, hani sözlü olarak da bunları söyledi. Serdar Hoca da öyleydi. Onlar da ifade ettiler.
Gençlerin yanındaki yetişkinlerin verdikleri geri bildirimler aslında bir kimlik inşa ediyor.
Seni bir çeki düzene sokuyor yani. Ha evet, öyle miyim? Öyle mi görünüyorum? Öyle biri miyim? Yani şey gibi oldu aslında, bu ilkokul öğretmeninin verdiği geri bildirim gibi oldu. Dışarıdan bir gözün sana böyle bir değer kıymet biçmesi hem özgüveni etkiliyor, saygıyı etkiliyor, hem de kimliğini inşa ederken yeni tuğlalar koymana yardımcı oluyor. O yüzden onlarla temas, hocalarımla, bu saygıdeğer hocalarla temas, beraber çalışma, onlardan öğrenme. Ama esas onların bana aynı olmaları, yani benimle ilgili, kimliğimle ilgili aynı olmaları, yansıttıkları benim hayat duruşumu etkiledi.
Yetişkinlerin yanlarındakine söylediklerinin ne kadar kalıcı olduğunu bilmemeleri büyük eksiklik. Buna dikkat etmek lazım değil mi? Birine söylediğimiz olumlu ya da olumsuz herhangi bir niteleme, sıfat, onda bir kimlik inşasında faydaya ya da zarara sebebiyet veriyor.
Buna özellikle dikkat ediyorum ben mesela. Çocukların arkadaşlarına, bir Zeynep teyze rolünde hep bir geri bildirim veriyorum yani. Nasıl biri olduklarına dair. Hani bunu... Buna dayanarak yaptığımı fark etmiyordum ama hani bu etki gücümü farkındayım, farkında olmak lazım. Bir çocuğun komşusu da olsak ya da herhangi birinin, ve bunun için çaba sarf ediyorum, evet.
Onda bir iz bırakacağını,
İz bırakacağını biliyorum, evet. Zaten o anda olumlu şeyler söylediğin için gözleri de ışıldıyor çocuğun. Yani bir çocuğun, bir bireyin yetişmesi sadece anne babadan aldıklarına, duyduklarına bağlı olmuyor.
Bir çocuğu, bir köy büyütür dedikleri şey bu değil mi?
Evet.
Sonra ne geldi? İlkokul öğretmenin, sonra üniversitedeki hocaları.
Hocalar.
Hep ama eğitim ortamında.
Evet, dışarıdan gelen şeyler.
Mesela
evet.
Mahalleniz de güzeldi sizin Zeynep. Orada yok mudur dönüm noktası?
Yani beraber yaşadık diyebilirim. Yani tabii çok komşu teyzeler, ilişkilerimiz, bağlarımız çok güzeldi. En temel dönüm noktası aslında annemin vefatı. Çünkü annem merkezli bir aile düzenimiz ve hayatımız vardı. Ama annemin vefatından sonra sosyal ilişkilerimiz...
Ailedeki o koordinasyon, cazibe merkezi, annemdi, toplayıcı tabii, hep annemdi, annemdi değil mi?
Eğlence annemdi, sosyal ilişkilerin merkezi annemdi, evdeki sohbetin merkezi annemdi, akrabalık ilişkilerinin merkezi annemdi. Hani annem vefat etti, çevremizde kimse kalmadı gibi bir şey değil. Annemin o toplayıcı hali devre dışı kalınca bir süre sonra o sosyal ilişkiler yok oldu. O yüzden ilişki, hayatımın akışı bambaşka bir şeye evrildi.
Ya başka bir bölümde de şeyi konuşalım Zeynep. Ben sizin ailenize ilk girdiğimde, işte nişanlandıktan sonra daha fazla vakit geçirir oldum ailenle. Babanın sessizliği beni çok huzursuz ediyordu.
Evet.
Hiç konuşmuyordu ya ve sürekli püfürdüyordu. Evet. Size geliyordum, diyordum ki ya ben de tedirginim, yeni damat adayı ya, böyle
yanlış bir şey mi
var? Ben mi yanlış bir şey yapıyorum? Sürekli uzaklara bakıyor, püfürdüyor. Siz hiç oralı değilsiniz, kuru yemiş yiyorsunuz, kakara kikiri yapıyorsunuz. Diyorum ki ya hani niye dinlenmiyorsunuz adamla? Bir şey var benim ki.
Babanın bir şey mi var diyordun?
O hep öyledir.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin de şeyi de bir konuşalım. Bazen ailede hiç normal olmayan şeyler normalleştiriliyor ya. O öyledir mesela. Abi değildir yani. Böyle olmaması beklenir. Ya da Sizin evde bir musluk bozuktu, aylarca bozuktu o musluk. Ben bir gün dedim ki ya bu musluğu niye tamir etmiyorsunuz? Sen de şaşırmıştın. Ha değil mi ya, o musluk bozuk diyor. Mesela o da normalleşmiş.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani annen gidince geride kalan ebeveyn de baban gibi bir...
Babam ve kırık dökük biri. Öyle oldu tabii yani. İçine çöktü aile.
O zaman sen sorumluluk hissettin mi?
E tabii canım, ben anne. Zaten anne olmaya hazırım. Zaten kardeşim de bana emanet etmişti daha yıllar öncesinden.
O da bir dönüm noktası.
O da dönüm noktası tabii. Kardeşim 2 yaş küçük benden, erkek.
Zannedersin 14 yaş küçük.
Dağ gibi adam. Ben küçücük kadın. O dağ gibi adam ama bana emanet.
Demek ki dağ yürekli oluyor Zeynep Hanım.
Annem onu mu görmüş dersin? Keşke görmeseymiş.
Keşke görmeseymiş.
O da tabii dönüm noktalarından bir tanesi.
Öğrenmeyi de harcadık.
Yok, o canım ciğerim de hani onun yükü, o yükü değil ya, onun sorumluluğu.
Evet, bu Mert'le ilgili bir şey değil.
Mert'le
zaten
ilgili bir şey değil tabii ki yani. Zaten o öyle bir sorumluluğu da hissedecek bir hassasiyetim ve kişiliğim varken.
Bu hoşuna gitti mi ilk
başta etapta? Çok gitmişti. Hani insan daha hani emanet edilen kişi olunca tabii ya bana emanet diyorsun, ama sonra yıllar sonra hani onun bir duygusal bir zorlanma yarattığını. Hep mesuliyet hissetme ona karşı, hep bir sorumluluk hissetme kardeşe karşı. Bir miktar tabii ki o da bana karşı hisseder ve çoğu zaman abim gibi de davranır, yanımdadır. Kardeşimle ilişkim, bağım çok güçlü, çok iyi. Ama böyle bir emanet olmamalı yani. Annenin bir çocuğunu diğerine emanet etmesi gibi bir şey. Bu da dönüm noktası benim
evet.
için.
Evet. Ya herhalde benim için Zeynep en büyük dönüm noktası bu merkezi açmamız oldu.
Ha, doğru.
Çünkü bu merkezde ben hayatımda kendimi bu kadar uzun süreli olarak ilk defa kendimi işe yarıyormuş, verimli, başarılı hissettim. Kendimi kendim gibi hissettim. Çünkü ben hayatım boyunca hep yaşıma göre büyük laflar ettiğimi hissediyordum yani. Çocukken falan hep şeyi düşündüğüm adı, ulan büyüsem de şu söylediğim laflar bu kadar tuhaf karşılanması. Çünkü böyle kendi 1.32 boyunda büyük büyük laflar ediyor. Sen değişik mi bu falan diye bakıyorlar yani. Hani lisede öyle. Taşra Lisesi'nde işte Derrida'dan bahsediyorum. Baudelaire'den bahsediyorum. Nazım Hikmet'ten bahsediyorum. Herkes şey gibi bakıyordu bana yani. Ucube. Hep diyordum ki Allah'ım bir yetişkin olayım da şu söylediğim laflar bu kadar büyük görünmesin yani. Hani ben yetişkinlikte herhalde artık bunlar şey olur. Yetişkin oldum ama o bakışlar gitmedi. Söylediğim laflar hep büyük büyük kaldı. Yani hani ben hep bilgeydim diye anlatmıyorum bunu da. Bağlamı da oturdu. Meraklıydım ve bağlamı da şey yapamıyordum, belli ki ayarlayamıyordum. Oğlum burada hani o anlatılmaz, söyleme diyen de yok. Ama hep ben zannediyordum ki ya böyle konuşulur, böyle anlatılır. Bu mesleğe geçince abi ne söylesen kabul.
İstediğini anlat.
Hani şey uçmaz müritleri uçurur diyorlar ya. Adın artık Serdar Hoca'ya çıktı mı ne söylesen kabul zaten. Sakallar falan da beyazladı. Oh ben bir rahatladım yani. Hani kendi olabilme rahatlığına kavuştum burada.
Evet. Ak saçlı bilgi oldu.
Yani saç ak da bilgeli kısmı.
Hayır öyle yorumlar geliyor.
Ha, evet. O derin ilişkileri kurdum, yaptığım iş bana bir saygınlık getirdi, yaşam kalitem arttı. Herhalde benim yaşadığım en büyük ferahlama, oh kendimi kendim gibi hissetmeye başladım dediğim şey 40'lardan sonra yani. Biraz üzücü ama çok şükür yani, bu olmasaydı da çok daha zor bir hayatım olurdu yani.
Bu önemli bir dönüm noktası ama evet. Kendini bulman için. Rahatlattı.
Öyle mi?
Çok rahatlattı evet ve mutlu bir hale getirdi. Mutsuzluk. Hep umutluydun ama mutsuzdun yani. Mutsuzluktan mutlu bir hale getirdin.
Fenerbahçe'nin bir futbolcusu vardı, Semih. 35 yaşında.
Mutsuz muydu?
Yok. Ben bilmiyorum mutsuz muydu da. Gerçi hep mutlu görünüyordu. 35 yaşındaydı. Hep yedek kulübesindeydi. Hep de umut veren genç Semih diye bahsediliyordu. Ya adam 35 yaşına geldi kardeşim. Adamın kariyeri bitti yani. Ben de umut veren genç yetenek gibi hissediyordum kendimi ama artık 40'a da geldiğimi hissediyordum yani.
Evet, evet. Ve son aslında hani bunun etkilerini sonra anlayacağız dediğimiz bu 3 hafta içerisinde sağlıkla ilgili hayatımızı değiştiren şey de benim için son yaşadığım da evet dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Şeyi çok fark ettim. her şeyi kontrolümde sanıyorum. Hepimiz bence öyle zannediyoruz. Yaptıklarımızla hayatı kontrol edebildiğimizi. Hep söylenir ya, hep bir diğerinin başına gelirmiş gibi. Ama çok bıçak sırtı olduğunu, bugün başka, yarın başka bir biçime hayatın dönebildiğini görmek bir tarafıyla rahatlattı. Çünkü hep böyle endişelerim olduğunu da fark ettim. Sağlıkla ilgili olabilir. Zor durumlarla, özellikle sağlık temelli ya da kayıp temelli korkular, kaygılar. Bu korku ve kaygılardan kaçınmak adına hayata yerleşemediğimi de fark ettim bu zamanlarda. Şu an daha yerleşmiş oluyor, hissediyorum. Yani çok şükür iyi bir şey biçimde sonlandı ama şimdi o korktuğun şeyler başına geldi ve başına geldiğinde de üstesinden gelinebilir. Yalnız değilim, beraberiz. Yani bu süreç bizi, aile bağlarımızı da güçlendiren de bir etkiye de dönmüş oldu. Yani acıdan kaçınma hali yerleşmeye engelmiş. Ama bir şeyle yüzleşince, bir durumla karşı karşıya kalınca bununla baş edebilir olduğunu, üstesinden de yenilebileceğini, bir de büyüklerin söylediği, biz de büyük olduk da bu cümlelerim yok benim, yani her şey insanlar için falan gibi, ve gerçekten de bunun hayatta da bir karşılığı olduğunu deneyimlemek hayata bakışımı başka bir yerden, bence bir 20 seanslık terapi etkisi yaptı benim üzerimde.
Öyle mi?
Evet. Henüz hani sonuçlarını fark ettikçe anlatırım ama bir...
Mesela o Zeynep'le şimdiki Zeynep arasında nasıl farklar var?
Farklılıklar oluşacak zaman içerisinde, oluşacak da diye, diye düşünüyorum. Evet.
Ben şeye çok üzüldüm, o tanı aşamasında, o geçirdiğimiz sürecin en zorlu kısmında. Geçmiş hayatlarında çok zorlanan insanlar hayatın mutlu, huzurlu, mutlu, huzurlu ve normal bir hayat, böyle travmatik deneyimlerin olmayacağı bir hayat olacağını kabul etmekte çok zorlanıyorlar. Her an bir şey çıkacak, her an bir zorluk çıkacakmış, evet, gibi hissediyorlar. Ben de seni hep ikna etmeye çalışıyordum. Bak, böyle hissetmeye gerek yok. Hayatımız, evet, mutlu, huzurlu, sağlıklı. Sen bunu yeni yeni artık 40'ların sonunda...
Tamam artık demiştim.
Bundan sonra... Düşünmeye başlamıştın. Tam buna, evet ya, herhalde öyle olacak demiştin. Tak şey geldi.
Geldi.
Yani. Ultrason,
evet,
raporu geldi.
Geldi, evet, yani, evet, öyle oldu gerçekten. Evet. Bir de insan zihni böyle hani sanki hayatta ödeyeceğin bedeller varmış da onu ödediysen tamam, bundan sonrası beyaz sayfaymış gibi böyle bir inanışlar, yani herkesin hayat inanışları farklıdır ama kendimde yakaladığım, tamam, ödenecekleri ödedik, bundan sonraki beyaz sayfa gibi bir inanışım da varmış.
Ne kadar üzücü değil mi? Mutlu bir hayatın bir bedeli olması,
olması gerekiyormuş gibi, yani, evet. Evet.
Bir bölümde de bunu konuşalım istiyorum. İnançlar, inançlar hayatımızı ne kadar etkiliyor? Bu tür sağlıksız inançlar, kendi kendimize deneyimleyerek öğrendiğimiz inançlar, değil mi?
Evet, evet.
Peki şimdi o hastalık sürecine dışarıdan bakabiliyor musun, yoksa yine hala o süreç devam ediyor gibi hissediyor musun Zeynep?
Yok, devam ediyor gibi hissediyorum. Bazen çok geride kalıyor ama bir tarafıyla biz bir kötü tanıyla geçirdik ya. Son güne kadar kötü bir tanıyla, ameliyat dahil, kötü huylu tümör tanısıyla geçirdik. Sonra bir mucize oldu ve yani açıklamış da olayım, böyle çok üstü kapalı gibi konuşuluyor. Tümörün iyi huylu olduğu fark edildi. %5'lik 10'luk bir mucizeyi yaşamış olduk. Zihnim oradan oraya bile geçemedi yani. Çünkü o hemen böyle bir kabule geçmek zaman alıyor. Kabule geçtikten sonra da kontrol alanları. İyi tamam, bundan sonra sağlıklı yaşarım. İşte yürüyüşler yaparım. Şu doktordan destek alırım. Şuna dikkat ederim gibi böyle. Kontrol ettikçe insan o çaresizlik duygusundan, benim için öyle oldu, çıkıyor. Sonra yine o Tetris yıkıldı. Ya tamam, işler yolunda, artık normal hayata dönebilirim. O yüzden zihnim çok... Hala karışık.
Karışık.
Evet.
Fark ettiğin şeyler...
Düşünmeye ihtiyacım var yani.
Hayata dair fark ettiğin şeyler oldu mu?
Kendi hayatıma dair de bir insan böyle en kötü senaryoları gözden geçiriyor. Aklına o geliyor. Nasıl bir hayat yaşadığımda bu iyi tarafıydı. Keşkeler, pişmanlıklar hiç yoktu. Yani tadını çıkardım, anın tadına vardım. Hani çocuklarımın her anında vardım. Yetişirken, büyütürken, ne zaman büyüdüler hiç fark etmedim gibi bir hissim hiç yok. Hani doğanın içindeydim, yapabildiklerim işle diğer hayatı dengeleyebildim falan. Burası çok güzeldi. Ama insan geleceğiyle ilgili tabii çok. Yani benim yaşadığım o oldu. Gelecekle ilgili endişe olmak oldu.
Nasıl endişe?
Çocuklarımın hayatında ne kadar olacağım, ne kadar olamayacağım gibi. Orası zorlayıcıydı. Yani çocuk merkezli, çocuklar ihtiyaçları var gibi.
Değil mi? İnsan hemen sonrasını düşünüyor.
Sonrasını düşünüyor ve çocuk temelli düşündüm ben. Ebeveyn olunca muhtemelen böyle oluyor yani.
Şey de çok çarpıcıydı, hatırlıyor musun Zeynep? Bu tanıdan daha 3-5 gün önce bir gün seninle otururken şey söylemiştim ya. Niye böyle şey de söylüyorum bilmiyorum. Biliyor musun Zeynep, şu geçirdiğimiz an sonsuz değil. Bunun bir sayısı var demiştim
evet,
yani.
Evet.
Sonrasında da zaten evet.
Evet, sayısının olduğunu gördük. Kaç bahar var, kaç kış var. Evet.
Sana bu dönüm noktalarını konuşurken ben senin hayatında bir dönüm noktası değil miyim dedim.
Ha, dedin evet. Değilsin mi dedim ben
de. Evet, değilsin.
Dönüm
aslında
noktası,
daha iyi bir şey söyledim.
Daha iyi bir şey. Sen hepsinde vardın dedim. Yani,
değil mi? Bilinç evet. Sahibi olmaya başladığımız anda.
Andan itibaren o dönüm noktalarının içinde sen vardın. Hep yan yana olduğumuz için.
Dönüm noktaları.
Hayatı beraber, yaşadık. Hayat arkadaşlığı, yol arkadaşlığı yaptığımız için. Hmm. 17 yaşından beri hani ilkokul öğretmeni kısmında yokmuşsun bir. Onun dışında hep sen de vardın. Annemi 28'imde kaybetmiştim. Hep o dönüm noktaların içindeydin.
Babalık benim için çok büyük bir dönüm noktası oldu.
Evet, onu söylemedim ben de.
Onu da anlatayım, bitirelim. Bu arada arkadaşlar, bu konularla ilgili söylediğimiz, anlattığımız şeyler son nokta değil. Bir kapı açmaya çalışıyoruz. Bu kapıdan hani çıktıktan sonra sizin aklınıza pek çok şey gelecek. Hani burada başlayıp bitirip bir konuyu böyle tamamen sonlandırmak, nihayetlendirmek gibi bir amacımız yok. Zaten bu mümkün de değil. Bunu sabaha kadar konuşabilirsin böyle bir konuyu. Konuşabildiğimiz kadarını bu süre içinde konuşacağız. Babalık beni çok eğitti. Çünkü babalıkla beraber o cezalandırıcı tarafımı, öfkeli tarafımı, tahammülsüz tarafımı, keskin, kolaylıkla olumsuz genellemelere giden tarafımı, küskün tarafımı, işte beceremeyen, sabırsız tarafımı çok defalarca deneyimledim yani. Keşke bunu babalıkta deneyimlemeseydim ama annelik babalık kadar öğretici çok az süreç var. Çünkü karşında çocuk var, senin canın, senin canının bir parçası. Hem onu incitmemek istiyorsun, hem ona öğretici olmak istiyorsun ama hem kendi sınırlarını korumak istiyorsun, hem onun için iyi şeyler yapmak istiyorsun ama hem de kendini geliştirsin istiyorsun. Çok böyle zorlayıcı bir süreç. Çok keyifliydi, çok öğreticiydi ama benim kendimle sınandığım bir dönemdi yani. Bir de bunu çocukların mizacı da çok belirliyor. İlk çocuğumuz mesela bana benzeyen bir çocuktu. Orada daha çok zorlandım. İkinci daha uyumluydu, daha kolay oldu. Ben ve ilk çocuğumda keşke biraz daha olgun olsaydım, biraz daha esnek, biraz daha sabırlı olsaydım. Oralarda benim için çok öğretici oldu. Şimdi böyle daha sakin, daha tamam ya hallederiz gibi bir esnekliğe kavuştuysam çocuklarım olmadan olmazdı yani. Benim en büyük öğretmenlerim onlar. Çok teşekkür etmek durumunda hissediyorum kendimi. Yani dünyayı, hayatı kavramamı, benim ben olmamı sağlamamı çocuklar sağladı. Şimdi bunu duysalar benden hemen bunun nakit karşılığını
isterler. İsterler evet. 200 de yetmez.
Yetmez de ne? Yunus Emre'leri bir görelim derler yani. Hadi bakalım. Evet. Sen toparla. Evet. Ben bir kendi konuşmamı yapayım. Kapanış senden gelsin.
Tamam.
Zeynep'in geçirdiği sağlık problemleri nedeniyle bir ara vermek durumunda kaldık. Bu bölüm de biraz böyle kendi kendimize biraz canlanmaya çalıştığımız, biraz kendimiz bulmaya çalıştığımız bir dönem oldu. Çok sarıp sarmalandığımızı hissettik. Dünyanın her yerinden herkes iyi dileklerini gönderdi bize ve gerçekten çok hissettik bunu, yalnız olmadığımızı. Bu derdin bize biraz da derman olduğunu hissettik. Herkes el uzattı, herkes fiziksel olarak bize destek oldu. Ailemiz, yeğenlerimiz, kuzenlerimiz, herkes, kardeşlerimiz. Çok kıymetli bir deneyimdi bizim için. Benim için de çok kıymetli bir deneyimdi. Eşim sağlıklı bir şekilde hayatına geri döndü. Şurada sanki hiçbir şey olmamış gibi kaldığımız yerden devam ediyor olmak çok büyük nimet. Çok şükür. Çok şükür diyoruz. Ve bir aile meselesinin sırtından elinizi eksik etmeyin, topluluğumuzu büyütmeye devam ediyoruz. Instagram hesabı 200 bine yaklaştı. Arkadaşlar YouTube'da 50 bini daha yeni yeni geçiyoruz. Bu bence olmaz yani. Oraya bir el atın lütfen. Kendinize de iyi bakın. Herkese çokça sevgiler.
Evet, bu haftayı dönüm noktalarını düşünmeye ayırabilirsiniz. Gerçekten insanın kendi üzerine, hayatı üzerine böyle bir sağlık sorunu yaşamadan da yani ya da terapi almadan da düşünmesi lazım ki bu aya yaşamı, bir tanecik hayatı hakkıyla sürdürebilelim diye. Dönüm noktalarını düşünmek yalnız olmadığımızı da hissettiriyor. Bize destek olan, kol kanat gelen diğer insanları, aile üyeleri dışındaki insanları görmemizi de sağlıyor. Bu sağlık süreci vesilesiyle ben de bunu çok yakından, sizin desteğinizle, arkadaşlarım, aile üyelerim dışında sizlerin varlığıyla bunu da hissettim. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.